Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Atilla Güner'le Akşam Postası muhabiri Arda Acaröz, 2014 yılında nelere sevinip nelere üzüldüğümüzü ve 2015'ten beklentilerini almak üzere Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Serter ve Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ile konuştu.
Şu an aklımızda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto var. Sayın Olcayto, 2014 yılında sizin için en sevindirici ve en üzücü olay nedir efendim?
Yani 2014 yılı sona ererken çok da sevindirici bir durum yok bizim meslek açısından, yani gazetecilik açısından. En sevindirici durum tabii bizim cezaevinden tahliye edilen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Onun dışında çok da
sevindirici bir şey,
yürekten sevindirecek bir olayla karşılaşmadık.
Peki efendim, buna nazaran hani en üzücü olayı sorarsam herhalde daha çok konuşabiliriz bu konularda.
Evet, en üzücü olay da bugün Türkiye'nin kamuoyunun, daha doğrusu haber alma kanallarının tıkanması. Bu bizi çok üzüyor. Çünkü bizim basın özgürlüğü dediğimiz, gazetecilerin gerçekleri öğrenmesi, haber alma ya rahatlıkla ulaşabilmeleri, bu ne yazık ki Türkiye'de gerçekleşemiyor. Çünkü çok sık yasaklar geldi bu yıl. Mahkeme kararlarıyla yasaklar, zaman zaman iradenin, daha doğrusu devlet iradesinin kanalıyla yapılan bir takım zorlamalar ve medya sahiplerinin bir tür ürküsüyle bazı haberleri görmezden gelmeleri, karartmaları en üzüldüğümüz durumdu medyada. İkincisi de tabii işsizlik. Gazeteci arkadaşlarımızın çok sayıda işten çıkarılan köşe yazarı, muhabir, kameraman, sahada çalışan arkadaş var. Bunlar da üzüntümüzü oluşturuyor. Bir de tabii iktidarın akreditasyon hikayesi, gazeteciler arasında eşitliği ortadan kaldıran bir olay. Çağdaş demokrasilerde pek gözükmeyen bir olay. Bu da üzüntülerimizden bir başkası. Bunun dışında maden kazaları var, işte Soma var, Zonguldak var. Bunlar bizi oldukça bayağı yürekten üzen olaylar.
Tabii 2014 yılında üzüleceğimiz birçok olay oldu, birçok olay
çok
yaşadık.
Çok oldu.
Peki 2014 yılından beklentiniz nedir? Hani ne olsa, bizim umudumuz ne olması lazım 2015'ten?
Valla bizim umudumuz bir kere demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işleyebilmesi. 2015'te en çok bekleyeceğimiz umut olsun. Önümüzde bir seçim var. Seçimin getireceği manzara ne olur bilemiyoruz. Ama şuna inanıyorum, Türkiye halkı demokrasiyle yönetilmeye layık bir halktır. Bunu görmeyi umut ediyoruz 2015'te. Batı standartında, Batı normlarında bir takım önlemlerin alınacağını umuyoruz yasalarda. Yasalarda bazı değişikliklerin bu defa yasaklar kapsamında değil, özgürlükler kapsamında genişletilmesini bekliyoruz. Düşünce ifade özgürlüğünün yaygınlaştığı, sanatın, sanatçıların arkasında iktidarların, siyasetçilerin durduğu bir ortam görmek istiyoruz. Gazeteciler için de tabii daha rahat gazetecilik, bağlantısız özgür gazetecilik yapabilecek bir ortam arıyoruz. Beklediklerimiz çok fazla değil bunlar.
Doğru. Herkesin aslında normal olan bir şey istiyoruz biz kendi ülkemizde.
Evet.
Biz de sizin yeni yılınızı kutlayalım efendim, nice yıllara.
Sağ olun. Ben de tüm çalışma arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Umarım iyi bir yıla birlikte adım atarız.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, çok teşekkürler efendim. Şimdi aklımızda Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Atabay var. 2014 yılında sizin için en sevindirici ve en üzücü olay nedir efendim?
Sevdiklerimiz aklımıza gelmiyor esasında. Çünkü çok kara bir yıl geçirdik. Bunların içerisinde sevdiklerimiz, sevindiğimiz gerçekten bulmakta zorluk çekiyorum, onu söyleyeyim.
Peki efendim, hani 2014 yılında sizi en üzen olay nedir desem?
Ha, o öyle gelirsek gerçekten bir basın örgütü yöneticisi olarak ya da en azından bir gazeteci olarak, 40 yıllık bir gazeteci olarak bu yıl kara bir yıl olarak geçti. Çünkü ya gazeteciler, basın, kültür, sanat adamları üzerine çok büyük baskılar yapıldı. Bir ara hatırlarsanız 100 gazeteciydi cezaevlerinde bulunan olan gazeteci sayısı ve hem ulusal hem uluslararası basın örgütleri Türkiye'yi en büyük açık hava hapishanesi olarak değerlendirdiler. Ve Türkiye'yi gerçekten çok geri kalmış ülkeler arasında saydılar düşünce basın ifade özgürlüğü konusunda. Şu anda 20 gazeteci Keceke basın davasından hala cezaevindeler ve yıllardır cezaevindeler. Çok sayıda gazeteci hakkında davalar, soruşturmalar açıldı ki bunların büyük bir kısmı başbakanın davalarıdır, talep ettiği davalardır. Gazeteci yazarlar başbakanın talimatıyla işten atıldılar. Televizyoncular, gazeteciler, yazarlar. Böyle bir yıl geride bıraktık ve bu çok sevimli bir şey değil ve gerçekten de gazeteciler ve basın yaşamı çok büyük bir otosansür iklimine sokuldu. Hı hı. Bu umarım yeni yılda bunlar olmaz. Çünkü gazeteciler hatta herkes yasa dışı dinlemelere tabi hala dinleniyor gazeteciler. Ve gazetecilerin haber kaynaklarıyla olan bağlantıları kesildi. Herhangi birisini açıyorsunuz rutin bir şey öğrenmek için. Yani özel bir şey, gizli bir şey de değil. Karşıdaki kişi konuşmuyor artık gazeteciler. Çünkü dinlendiğini biliyor. Evet. Arayan da biliyor, aranan da biliyor.
Evet.
Böyle bir süreç. Bu süreç gerçekten basın için çok kara bir yıl. Ve böyle devam ediyor. Bir türlü de tempo düşmüyor.
Hem gazeteciler hem avukatlar da var. Normal vatandaşlar
avukatlar
da var. Hepsi içerisinde.
Hatta öğrenciler, en sahipsiz de öğrenciler şu anda gene yıllar oldu. 600 öğrenci, üniversite öğrencisi hala içerideler. Cezaevindeler. Bunların istikballeri, gelecekleri yok edildi. Okuldan atıldılar. Derslere, sınavlara giremediler ki çünkü cezaevindeler. Yani toplumun her kesiminden bu baskılardan nasibini alan bir toplum haline geldik. 2014 yılı çok kara bir yıl oldu. Bütün demokratik düşünen insanlar için.
Tarihe de böyle geçmiş oldu.
Evet. Ne yazık ki.
Efendim peki 2015'te sizin hani beklentileriniz nedir? Hani...
Yo, 2015'e ben yine de umutlu bakıyorum. Çünkü her baskı olan yerde bir direniş de vardır. Demokrasi talebi de var. Ben sorunu bir iktidar sorunu olarak görüyorum. Çünkü baskı yapan bir iktidar devlet gücü. Tomalarıyla işte bilmem gaz fişekleriyle bilmem bir sürü sopalarla insanlar öldürüldü bu ülkede. Ama iktidar, siyasal iktidar burada sorumlu. Yeni yılda da umut var çünkü seçim dönemi. Bu seçimde de iktidarın değişmesi gerekiyor. Birkaç ay kaldı burada. Umudum benim iktidarın değişmesinde. Demokrasi cephesine, demokratik dünyada olan insanlara çok büyük görev düşüyor. Ve biz de bu demokrasi mücadelesinin içerisinde bir parçası olarak umudumu ben koruyorum. Çünkü eninde sonunda bu tür baskılar çok fazla, biraz bizde Türkiye'de fazla sürse bile bunun artık bir son bulacağına da ben inanıyorum. Çünkü toplum çok gergin ve çok parçalandı, bölündü. Aleviler üzerine baskılar var, onları söylemeden geçemeyeceğim. Bu anlamda siyasal iktidarın değişmesi benim umudum ve bu bakımdan da umutluyum yani.
Evet, herkesin daha adaletli bir şekilde yaşayacağı bir yıl diliyoruz.
Ben inanıyorum, evet. Öyle olsun diliyorum.
Çağdaş Kızılcılar Derneği Başkanı Ahmet Abakay. Efendim çok teşekkür ederiz. Sizin
ben
de yeni yılınızı kutlarız.
Ben teşekkür ederim. Kutlarız. Çok
saygılar,
selamlar.
Sağ olun. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertar hattımızda. 2014 yılında sizin için en sevindirici ve en üzücü olay nedir efendim?
En zor sorulardan biri bu olsa
Türkiye'de
gerek.
Türkiye'de pek sevindirici bir olay olmadı 2014'te.
En sevindirici olay Ergenekon davasının kumpasla sonuçlanması. Balyoz ve diğer suçlamalarla yatan askerler dahil, Genelkurmay Başkanı, gazeteciler hepsinin tahliyesi oldu. En sevindirici olay o bana göre.
Tabii. Peki efendim en üzücü olay neydi sizin için?
En üzücü olay da 17-25 Aralık gibi bir yolsuzlukla ilgili, soygunla ilgili söylemlerin kapatılmasıyla beraber, yani onun kapatılmaya çalışılmasıyla beraber 301 maden işçimizin Soma'da vefatı ve Ermenek'teki su baskınıyla katledilen işçilerdir.
Peki efendim 2014'ü sevinciyle, üzüntüsüyle artık böyle bitiriyoruz. 2015'ten beklentileriniz nedir?
2015 Türkiye'ye barış, kardeşlik getirsin. Türkiye'de insanların birbirini ötekileştirmediği, insanların birbirine yaklaşırken dili, dini, rengi, ırkı, mezhebi sorgulamadığı ve bir arada yaşayabilecek bir demokrasi, hak ve hukuk düzeninin kurulması.
Evet, bir de 2015 yılında seçimler de var. Herkesin çok yakından takip ettiği, yani artık halkın bile daha fazla konuştuğu bir konudan bahsediyoruz. Seçimler de var. O da 2015'in ve daha sonraki senelerin en fazla konuşulacak konularından bir tanesi olacak.
2015 seçimlerinin yani hakkı, hukuku, adaleti, demokrasiyi herkes için eşit kılacak bir iktidarı getirmesidir.
Sayın Serçler, çok teşekkür ederiz efendim. Sizin de yeni yılınızı kutluyoruz.
Ben de kutluyorum. Her şey kalbinize göre olsun.
Teşekkürler efendim. Hattımızda Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç var. 2014 yılında sizin için en sevindirici, en üzücü olay nedir efendim?
En sevindirici olay tabii ki sağlıklı şekilde bir yılı yaşamak. Çünkü geldiğimiz noktada sağlığın varsa en büyük zenginlik diyorum ben buna. Başka zenginlik peşinde değiliz. Ülke olarak da olmamamız lazım ama maalesef başka zenginliklerin peşinde olanlar da var tabii. Sağlıklı olmak en büyük kazancımız ve en büyük mutluluğumuz şu andaki yaşadığımız dünyada.
Peki geçtiğimiz 2014 yılında sizi en üzen olay neydi efendim?
Valla 2014 yılı bir kabus yılı gibi geçti aslında özgürlükler adına. Özgürlüklerimizin yok olduğu ve giderek de özgürlüklerin az yaşandığı bir ülkenin insanları olarak bizi mutsuz etti bu tablo. İfade özgürlüğünün, haber alma özgürlüğünün, tabii basın özgürlüğünün hep alt sıralara doğru inmesi, dünyada da en altlarda yer almamız beni çok üzdü.
Peki efendim 2015 yılından beklentileriniz nedir, umudunuz nedir?
Vallahi umut fakirin ekmeği ye Mehmet ye. Onun gibi tabii ki mutsuz yaşamamak lazım. Onun için de en büyük umudum bir an önce özgürlüklere ne büyük bir hak olduğunu anlayacağımız günlerin umuduyla 2015'i yaşayacağımızı umut ediyorum. Ama en başta bizi yönetenlerin değil halkın bu ayırda varmasını istiyorum. Yani umudum bu. Halk anlayacak özgürlüklerin sonuna kadar yaşandığı, insan haklarının yer ettiği, kadın cinayetten olmadığı mutlu bir dünya özlemiyle 2015'e geleceğiz.
Efendim yeni yılınızı kutluyoruz. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç. Çok teşekkürler efendim.
Sağ olun.
2015'ten umudumuz nedir? Bu konuda Atilla Güner'le Akşam Postası muhabiri Arda Acaröz, Radikal Gazetesi yazarı gazeteci İsmail Saymaz, gazeteci Mete Çubukçu ve Profesör Doktor Aysel Aziz'le konuştu.
Radikal Gazetesi yazarı gazeteci İsmail Saymaz ile birlikteyiz. Sayın Saymaz, 2014 yılında sizin için en sevindirici ve en üzücü olay nedir efendim?
Benim açımdan bu dönem içerisinde olabilecek en sevindirici gelişme AKP cemaat kavgası. Dolayısıyla bu kavganın kendisi öteden beri yaklaşık 7 yıldır yaygın bir biçimde kamuoyunun dillendirdiği devlet içinde ve bilhassa emniyet ve yargı içerisindeki bugün paralel yapılanma olduğu söylenen yapının açığa çıkarılması ve buna ilişkin bir soruşturma sürecinin gelişmiş olması. Öte yandan buna karşılık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 4 bakanının ve onların çocuklarının da karıştığı bir yolsuzluk skandalının karşı cenah tarafından, diğer cenah tarafından açığa çıkarılmış olması ve bunun sonucunda meydana gelen çatışma iklimi her iki anlamda şeffaflaşmayı sağladı. Bundan önce, 1-2 yıl önceki bu iki grup arasındaki ittifak durumu hem ülkedeki devlet içerisinde yapılanmış bir grubu hem de yolsuzluk süreçlerini gizliyordu, örtüyordu. Bu kavganın kendisiyle beraber biz hem yolsuzluğun hem de devlet içerisindeki devlet olgusunun görünür olmasını sağladı bu kavganın kendisi ve biz bunu öğrenmiş olduk.
Peki yine bu 2014 içerisinde sizi en üzen olay neydi efendim?
2014'te tabii ki Soma'da meydana gelen 301 işçimizin hayatını kaybettiği maden faciası benim için en üzücü gelişmelerden biriydi. Ve üstelik bu bile bile göz göre göre gelen bir faciaydı. Çünkü Soma'ya varıncaya dek bu ülkede her yıl yaklaşık 1250-1300 civarında işçimiz hayatını kaybediyordu. Bu bile aslında bir ihtardı. Bu ihtara rağmen Soma adeta göz göre göre gelen bir kıyım oldu. Dolayısıyla benim açımdan en üzüntü verici mesele buydu.
Evet. Peki efendim 2015 yılından beklentileriniz nedir? Umudunuz nedir?
2015 yılı için çok büyük beklentilerim ve taleplerim yok aslında. Tek temennim şu olabilir. Ülkede hali hazırda bir çözüm süreci devam ediyor ve bir çözüm süreci çeşitli yönleriyle eleştirilse bile en azından bir süredir kanın durmasını sağladı, çatışma ikliminin durmasını sağladı. Umarım 2015 yılı bizim açımızdan Türkiye'de yaşayan iki temel halkın, Kürtlerin ve Türklerin barışması açısından imkanların çoğaldığı, çözüm sürecinin kalıcılaştığı ve demokratik bir hüviyete büründüğü bir dönem olur. Umarım 2015'te biz artık geçmişte savaşılan dönemi çok geçmişte bırakarak yolumuza devam edebiliriz.
Çok doğru. Sayın Selmaz, çok teşekkür ederiz efendim. Sizin de yeni yılınızı kutlarız.
İyi seneler dilerim.
Gazeteci Mete Çubukçu ile birlikteyiz. Sayın Çubukçu, 2014 yılında sizin için en sevindirici ve en üzücü olay nedir efendim?
Aslında birçok olay var ama en başa çıkan tabii ki Soma'da meydana gelen maden faciası ve orada hayatını kaybeden işçiler. Bunun gerekçeleri, nedenleri, 3 aşağı 5 yukarı sorunları aslında biliniyor. 301 işçinin toprak altında hayatını kaybetmesi bence bu yılın gerçekten hatırlanması gereken kara sayfalarından birisi diyebiliriz. 2015'e baktığımızda hem Türkiye'de hem çevremizdeki gelişen olaylar çerçevesinde aslında çok parlak bir sayfanın açılacağı da görülmüyor. Tabii ki her yıla umutla girilir. Yeni insanlık adına, Türkiye'deki vatandaşlar ve hepimiz adına daha olumlu şeyler olması beklenir. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ama bu yıldan önümüzdeki yıla baktığımızda bunun henüz ipuçlarını göremiyoruz. Enseyi karartmıyoruz ama biraz da gerçekçilikten de uzak durmuyoruz diyelim.
Tabii bir de 2015 yılında seçimler de var.
Evet, 2015'in önemli dönüm noktalarından birisi seçimler. Çünkü bu seçimlerde Türkiye'nin mevcut rejimiyle mi yoksa farklı bir yönetim biçimiyle mi yönetileceği ortaya çıkacak. Dolayısıyla 2015'te Türkiye'nin belki önümüzdeki uzun yılları da bu seçimde belirlenecek en kritik ve merak edilen noktalardan birisi de 2015'te yapılacak seçimler.
Evet, insanların bir yılda üzerinden baktığımız zaman daha adaletli bir şekilde, daha hukuklu bir şekilde, hukuku iyi kullanarak yaşamasını diliyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sizin
ben
de yeni yılınızı kutluyoruz.
Sağ olun. Ben de sizin hem çalışanlar hem dinleyenler olarak yeni yılınızı kutluyorum.
Çok teşekkürler efendim. Profesör Doktor Aysel Aziz ile birlikteyiz. Efendim, 2014 yılında sizin için en sevindirici ve en üzücü olay nedir?
En sevindirici kişisel olarak soruluyorsa sağlıklı bir yıl geçirmiş olmamız. Hı-hı. Belki bu olabilir. Ama çok böyle ufak bir hani nokta atışı diyebileceğim bir olay ise kendim iletişimciyim. Bir iletişim sözlüğünü başlatmamız oldu diyebilirim. Bir ekiple birlikte iletişim sözlüğünü çıkarmaya başladık. Bir adımını attık. Bu Hı-hı. benim için en sevindirici olaylardan bir tanesi. Bireysel olarak bu.
Tabii. Peki hani Türkiye genelinde değerlendirirsek?
Türkiye genelinde çok fazla sevindirici olay şu anda düşündüğümde aklıma gelmiyor. Ama bunun yanında belki onu soracaksınız. Üzücü ve de sıkıntı verici olaylar yaşadık Türkiye'de. O bakımdan hani çok iyi bir olay şu anda gerçekten düşünemiyorum ve söyleyemeyeceğim. Onun yanında eğer ne gibi üzüntülü olay veya sıkıntılı bir yıl derseniz ona hemen cevap vereyim. Burada en Türkiye için sıkıntılı olan, belki dünyada da biraz bu da olabilir ama ben tabii kendi ülkemi düşünerek söylüyorum. Özellikle kadına şiddet olayının giderek artması, buna karşılık bir akademisyen olarak akademik özgürlüğün giderek azalması, aynı şekilde iletişimci olarak, medyacı olarak basın özgürlüğünün giderek azalması, daralması, hatta neredeyse yok denecek düzeye gelmesi, pek çok gazetecinin içeride olması veya mahkemelerinin hiç yoktan bir sudan bahanelerle devam ettirilmesi sanıyorum ki en önemli olaylardan, en önemli üzücü olaylardan birkaçıydı. Bunun yanında muhakkak ki şiddet olaylarının da devam etmesi, Tunceli olayları, kaybettiğimiz kişiler, bunlar da ayrıca üzüntü verici olaylar.
Tabii bir de Soma faciası var, o da 2010'larda.
Tabii. İşte onun yanında en önemli şey işçi kazaları, maden kazaları, yani öldürülen insanlar veya ihmalkarlık sonucu pek çok canın yok olması, yuvaların yıkılması en üzücü olaylardan birkaçıydı geçen yılımızda ya da 2014 yılında.
Evet, yani 2014'e baktığımız zaman sevindirici nitelikte pek bir elle tutulur bir şey göremiyoruz.
İnanın söyleyemiyorum. Yani evet. Bakıyorum ne olabilir, ne yapabiliriz yapılmıştır diye. Dönüp baktığımda bir sevindirici, yüzümüzü ağartan bir olay ben göremiyorum. Ha şunu söyleyebilirim belki. İki seçim geçirdik. Bir yerel seçim biliyorsunuz Mart ayında. Evet. İkisi Cumhurbaşkanlığı seçimi. Halk tarafından ilk kez seçildi. Bu olayların en az can kaybıyla veya olayla geçirilmiş olması, bu belki ülkemiz için yani demokratikleşme yolunda halkımızın düzeyinin yükselmesini göstermesi açısından önemli. Birkaç olay oldu, olmadı değil. Ama daha kötü şeyler olabilirdi. Belki burada biraz hani sevindirici olaylar diyelim ama burada da yine siyasetin o iki seçimdeki güzel demokratikleşmenin, demokrasinin en önemli ürünleri olan seçimler olayında siyasetin özellikle siyasal iletişimin çok kaliteli olmayışı, açıkçası seviyesizliği. O sanırım ki bu seçimleri gölge düşüren olaylardan. Hani bizdeki de niye Avrupa'daki gibi, Amerika'daki gibi niye düzeyli bir siyasal propaganda kampanyaları yaşamayalım diye insanı düşündürüyor. Umarım gelecek yıllarda bu tür seçimlerde çok daha kaliteli bir siyasal iletişim veya siyasal propagandaya şahit oluruz.
Tabii şimdi 2014'ü hani sevindirici diyemedik ama üzücü bir takım oldu. Yaşadık, ettik ama 2015 yılında da seçime baktığımız zaman bir seçimimiz daha var orada. Hani evet. Hem bu yönde bakacağız hem de daha demin dediğimiz gibi hani 2014'te başlayan bir de bir IŞİD sorunu vardı. Onu da kapsayan 2015'te bir takım gelişmeler olacak. Türk-Kürt açılımı içerisinde bayağı bir 2014 sene içerisinde imser tavırlar
sergilendi. Tabii tabii. Bunun en önemli şey en azından kesilmiş olan bu ülkenin huzuru, geleceği, halkların özgürlüğü açısından çok önemli olan Kürt meselesinin de umarım barışçıl yollarla her iki tarafı da insanca yaşamasını neden olan bir düzeyde çözümlenir. Bu çok önemli. Ülkemiz için belki de en önemli gelecekteki sorunlardan bir tanesi, yani 2015'e taşınan sorunlardan bir tanesi de bu olay. Muhakkak ki seçim olayı da çok çok önemli. Umarım yine bu olayımızda daha önceki seçimleri aratmayacak düzeyde, hatta daha da kaliteli olarak bir seçim geçiririz. Genel seçim, milletvekili seçimini geçiririz. Tabii bu arada hemen ben şunu söyleyeyim. Bir seçim platformuna gidiyoruz. En önemli sorunlar bir tanesi barajın kalkması. Evet. Umarım 2015 yılında bu barajın kalkma olayı gerçekleşir. Gerçekten her bireyin demokratik olarak mecliste yer alması gerçekleşir. Sıfır olabilir mi? Olamaz belki ama en azından sıfıra yakın düzeye indirilmesi gerekiyor. Verilen her oy bana göre çok çok önemlidir.
Tabii.
Bakımdan en büyük dileğim o. Yani beklentim de o. Onun dışında huzurlu bir yıl diliyorum. Bütün toplumlara, ülkemize, aileme sağlıklı bir yıl diliyorum. Sorunsuz bir yıl diliyorum. Özellikle Orta Doğu ülkelerindeki yapılmaya, yaptırılmaya çalışan olayların da ortaya çıkmaya çalışılan karmaşanın bir an evvel çözümlenmesi, toplumların bilinçli hareket etmesi, provokasyonlara gelmemesi sanıyorum ki en büyük dileğim olacak 2015 yılında.
Kesinlikle efendim. Biz de daha adaletli, daha huzurlu bir şekilde 2015'i geçirmek, daha iyi bir şekilde yaşamak dileğiyle size de yeni yılınızı kutluyoruz efendim. Profesör Doktor Aysel Aziz.
En iyi dileklerle ben de sizleri kutluyorum.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli Dosya. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir kumsalda silahla vurulmuş Yunus bulundu. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı suç duyurusunda bulunurken teknelerde silah bulundurulmasının yasaklanması istendi. Cengiz Erdil, TÜDAV Başkan Yardımcısı Arda Talay'la konuştu.
Yılın son vahşet haberi Gökçeada'dan geldi. 26 Aralık'ta Gökçeada'nın Aydıncık sahilinde karaya vuran tırtak türü Yunus'un av tüfeğiyle yakın mesafeden vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Dişi Yunus'un cansız bedeninde 7 adet saçma deliği tespit edildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı TÜDAV, yasal olarak konuyu takip etmek üzere yetkili kurumlara ihbarda bulundu. Şimdi TÜDAV Başkan Yardımcısı Arda Tanay telefon attığında. Sayın Tanay hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi günler.
Ben önce şunu sormak istiyorum. Tamam, Yunus'u vurdular. Ben bunu çok yıllar önce av tüfeğiyle Karadeniz'de Yunus avlandığını biliyorum. Gözümle de şahit olmuştum. Şimdi Yunus avı yıl boyunca yasak Türkiye'de. Bunun cezası nedir? Öncelikle onu öğrenmek istiyorum.
Sirkülere bağlı bir 1380 sayılı su ürünlerine kanununa göre biliyorsunuz 4 yılda bir Tarım Bakanlığı tebliğ yayınlıyor amatör ve ticari balıkçılıkla alakalı. Türkiye'de yaşayan bütün deniz memelileri 10 türdür, yunuslar ve balinalar ve Akdeniz foku 1983 yılından beri koruma altında, kesinlikle öldürülmeleri yasak.
Evet. Peki bir para cezası var mı?
Akdeniz foku için var, çünkü Akdeniz foku dünyada en nesli tehlikedeki hayvanlardan biri. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın koyduğu bir yasak var, 8 bin lira yanlış hatırlamıyorsam. Biliyorsunuz her yıl değişiyor onlar. Fakat yunuslar için tür bazında bir bu şekilde ve karasal bir hayvan olmadığı için bir meblağ yok. Dolayısıyla kaçak avcılıkla alakalı bildiğim kadarıyla bir ceza kesiliyor.
Peki efendim, şimdi bu Gökçeada'daki olayı siz nasıl tespit ettiniz? Nasıl bir duyumla olaydan haberdar oldunuz?
Biz sonuçta 15 yılı aşkındır karaya vuran deniz memelileri üzerine çalışıyoruz. Bölgedeki İstanbul olsun, Marmara olsun, karaya vuran yunus ihbarları genelde bize yönleniyor. Sağ güvenlikten olabilir, deniz polisinden olabiliyor. Biz bilimsel çalışmalar yapmak üzere hayvanlardan örnek alıyoruz. Ölüm sebebine yönelik veya hayat hikayesine yönelik. Aynı zamanda periyodik olarak kumsal tarama çalışmalarımız da var. Her ay mesela Batı Karadeniz kumsallarını tarıyoruz. İşte ölümleri takip etmek üzere. Bize gelen ihbar doğrultusunda yapılan nekropside hayvanın vurulduğu ortaya çıktı. Genelde kuşlar başta hayvanı eşe deldiği için genelde kurşun yarısıyla karıştırılır karaya vuran yunuslar. Evet. Çoğu da kurşun yarası çıkmaz. Fakat bu vaka öyle değildi. Bu vaka bariz bir şekilde av tüfeğiyle üzerinde dediğiniz gibi 7 tane delik. Ancak sadece 2 tane saçmayı bulabildik vücut içerisinde. Çünkü içine dokun içinde gömülüyor. Ve takdir edersiniz hani koşullarla alakalı bir röntgen şeyini sokamadık, cihazına sokamadık. Dolayısıyla 2 tane saçma bulduk. Zaten yeterliydi. 2 saçma da kaburga kemiklerinin arasından geçip akciğere saplanmış. Ve ölümü de tabii bu yüzden olmuş hayvanın.
Esasında burada dikkati çeken şey değil mi? Bu teknelerde av tüfeği bulunması bir sorun.
Evet tabii ki. Yani niye bir balıkçı teknesinde av tüfeği bulunur ki? Evet. Yani soru bu aslında. Ancak bunun hani varlığını biliyoruz. Hani duyumlar da alıyoruz. Ya bize ihbarla geliyor hani yunuslara ateş edildiğiyle alakalı. Fakat bu hani kesin delil oldu bu sefer. Ve bizim sorduğumuz soru bu. Yani bir balıkçı teknesinde niye silah olur? Yani ördeğe, yani bu çıkan fişek dokuzlu denilen bir fişek türüymüş ve ördek avında kullanılırmış. Şimdi adam ördeği atacaksa bile tekneden zaten atması yasak. Dolayısıyla hani neden teknede var? Bizim asıl merak ettiğimiz bu. Hani bununla alakalı bir kanuni düzenleme yapılması ve av sirkülerlerine, su ürünleri düzenleyen tebliğlere teknelerde silah bulunmaması ilgili bir madde eklenmesini istiyoruz.
Peki efendim, son bir soru olarak şunu sorayım. Bu balıkçıların da iddiaları vardır. Böyle yunuslar küçük balıkları tüketiyor, balıklar azalıyor. Karadeniz'de özellikle söylerler. Böyle bir şey doğru mu?
Şimdi 20. yüzyılda Karadeniz'deki yunus avcılığı 4 milyon ila 5 milyon arasında yunus avlandığı tahmin ediliyor. Tabii ki bu yağ o zamanlarda ihtiyaç vardı. Petrol endüstrisi bu kadar gelişmiş değildi. Şu an o yağın kullanımına hiçbir ihtiyaç yok. 1983 yılından beri yasak geldi ve bu bilimsel makalelerde çok ciddi bir katliam olarak ifade edilir. 20. yüzyılda Karadeniz'de yapılan yunus avcılığıyla. Ve bu stoklarda çok ciddi bir düşüşe sebep oldu tabii ki. Evet, 83'te yasak geldi. 83 yılından beri elbet bir artış olabilir veya bir düzelme olabilir. Ancak bu yunuslar çok arttı demek, zaten memeli oldukları zaten çok artamazlar. Bir hayvan bir yılda veya iki yılda bir yavru yapar. Yavrusunu işte 6 ay kadar emzirir bizim gibi. Dolayısıyla bir yunusun yiyebileceği balık miktarı da belli. Ama onun dışında bir gırgır teknesinin bir molada 4,5-5 ton balık avladığını da biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bir balıkçılarımızın hani oturup bir kafalarını toplayıp balık azalmasının sebebi yunusları değil, kendi yaptıkları aşırı avcılığı anlamalarını bekliyoruz. TÜDAV'ın geçen sene yaptığı yunus yoksa balık da yok diye bir kamuoyu duyurusu vardı. Medyada bu tipsin dediğiniz gibi haberler çıkmasının üzerine. TÜDAV'ın internet sayfasından ulaşılabilir. Eminim çok faydalı olacaktır. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bu tip vakalar mesela geçen sene Antalya'da bir Akdeniz foku ne yazık ki gene ateşli silahla öldürülmüştü. Bu vakanın da failleri bulunamadı. İhtimalle bu vakanın da failleri bulunmayacak. Yurt dışında geçen hafta Amerika'da bir yunusa okla vuruldu. Devlet ve diğer kurumlar bir ödül koydular ihbar yapana. Ve inanmazsınız bir hafta içerisinde bar sayesinde şey yakalandı. Yunusu vuran yakalandı. Biz de bu tip vakalarda vahşi hayvanlı yaban hayatındaki bu suçların bulunması için bir ödül sisteminin konmasını istiyoruz.
Evet. TÜDAV Başkan Yardımcısı Arda Tanay'la Gökçeada açıklarında, Aydıncık mevkiinde av tüfeğiyle vurulan yunusun acı öyküsünü konuştuk. Çok teşekkürler Arda Tanay.
Çok sağ olun, iyi günler.
Sesli Dosya.
Mısır Çarşısı yılbaşı alışverişinde yine akına uğradı. İstanbul'da açılan onca alışveriş merkezine rağmen Mısır Çarşısı yine de İstanbulluların uğramadan geçemedikleri tarihi bir mekan. Cengiz Erdil, Mısır Çarşısı Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Başıbüyük'le konuştu.
Yılbaşı yaklaşırken İstanbul'u bir alışveriş çılgınlığı sarar. Alışverişin tarihi mekanlarından biri de hiç kuşkusuz Mısır Çarşısı'dır. Burada satılan kuru yemişe, gıda maddelerinin fiyatlarına adeta bir borsa muamelesi yapılır. Mısır Çarşısı'nın bugünkü hali 1600'lü yıllardan kalma. Ancak ondan önce de pazardı. İstanbul tarihte ne zaman ayağa kalktıysa vardı burası. Osmanlı zamanında adı Mısır Çarşısı oldu. Şimdilerde büyük bir onarımdan geçiriliyor. Mısır Çarşısı Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Başıbüyük telefon attığında. Ömer Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar.
Efendim, tabii Mısır Çarşısı anlatmakla böyle 5 dakikayla falan sızacak gibi değil. Gerçekten orayı gelip görmek lazım. İlk önce nasıl geçiyor yılbaşı alışverişleri?
Şöyle söyleyeyim Cengiz Bey, tabii ki geçmiş yıllara oranla tabii ki işlerde bayağı bir düşüşlük var. Bunun da tabii ki bazı sebepleri var. Şöyle ki, İstanbul çok büyük bir metropol bildiğiniz gibi. Evet. Fakat tabii ki her ilçesinde artık çok büyük alışveriş merkezleri var. Dolayısıyla bunlar tabii ki Mısır Çarşısı tercih etmek için insanlarımızı bayağı bir etkiliyor yani. Evet. Ama çok şükür yine de biz ticaretimizi, işimizi ta geçmişten gelen almış olduğumuz terbiyeyle beraber aynı şekilde devam etmeye çalışıyoruz.
Efendim, şimdi geçenlerde biz de oraya NTV'de ve İnsan programı için çekimlere gelmiştik, gördük.
Evet.
Bir onarım yapılıyor, ciddi bir onarım. Çok nasıl bir onarım var orada? Ondan bahseder misiniz biraz bize?
Tabii ki, şöyle söyleyeyim, en son 1940 yılında yapılmıştı bir restorasyon bu çarşıda. Yaklaşık 70 yıl sonra tekrar bir restorasyon ihtiyacı hissedildi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından. Çok ciddi, çok kapsamlı bir restorasyon yaklaşık bir yıldır şu anda devam etmekte. Herhalde bir yıl daha devam edecektir ama ondan sonra bütün tarihi dokusuna, bütün geçmişteki özelliklerine sahip bir çarşı olarak bütün halkımızın hizmetine açılacak inşallah.
Evet, başta alışveriş merkezlerinden şikayetçi oldunuz ama yani şikayet değil de herhalde bir gerçeği ifade ettiniz.
Bence
ama ben
de
diyorum ki yani İstanbul'da ya isterse binlerce alışveriş merkezi yapılsın. Mısır Çarşısı'nın, o Mahmut Paşa'nın kapalı çarşının yeri, özellikle tabii yılbaşında Mısır Çarşısı'nın yeri bir başka diyorum ben.
Bence de yani bunu ben sadece şöyle söyledim. Eskiden çarşımızda yılbaşına 15 gün kalarak bir kuyruk oluşurdu kuruyemişlerin önünde. Tabii ki bu zamanla azalmaya başladı. Ben sadece şikayet olarak o manada söylemek istedim.
Evet.
Çok şükür yine de çok yoğunluk, çok iyi bir ciddi bir alışveriş var ama tabii ki kuyruklar oluşmuyor eskisi gibi. Bunun da sebepleri bence işte ilçelerimizde çok gelişmiş çarşılar artık açıldı. Bunlar tabii ki halkın buraya gelmesini bence biraz etkiliyor gibi geliyor bana.
Şimdi tabii o gelişmiş alışveriş merkezlerinin o suni havasını solumak yerine Mısır Çarşısı'nın tarihi havasını solumakta büyük yarar var diyoruz. Ve
evet,
ben orada biraz Mısır Çarşısı'ndaki çeşitlilikten söz edelim. Yani her şey var Mısır Çarşısı'nda. Sadece diyorlar ki davul tozuyla minare gölgesi yok. Her şey var. Biraz
yeni
ürünlerden bahseder misiniz bize?
Yeni giren çıraklarımıza biz artık buraya uyum sağlasınlar diye bazen onu da söylüyoruz. Gidip bakın diyoruz. Cami gölgesi, minare tozu diye. Fakat tabii ki bunun haricinde çok çeşitlilik var. Hediyelik eşyasından kuyumculuk sektörüne, kuru yemişten baharatına kadar. Çok güzel şimdi hamam malzemesi satan mağazalarımız açıldı birkaç tane. Yani böyle çok güzel, çok hoş bir birliktelik var burada. Bütün esnafımız, çalışanlarımız büyük bir gayretle ticaretimizi devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz burada.
Mısır Çarşısı'nda bir esnafın bir şiarı var. Kaliteli ürün, makul fiyat.
Evet.
Öyle mi?
Doğrudur. Aynen öyle. Yani ben iddia ediyorum, İstanbul'da hiçbir yerde bulamayacağı fiyatları, ucuzluk manasında söylüyorum, gelip Mısır Çarşısı'nda alabilirler.
Evet. Mısır Çarşısı Derneği Başkanı Yardımcısı Ömer Başıbüyük'le Mısır Çarşısı'ndaki yılbaşı alışverişini konuştuk. Çok
evet,
teşekkürler Başıbüyük. Size de iyi yıllar diliyoruz efendim.
Ben efendim size ve bütün ekip arkadaşlarınıza yeni yılını kutluyorum. Başarılar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Sesli Dosya.
Kuzey Kıbrıs bu yıl başında yine gözde merkezlerden. Hem Türkiye'den hem de Orta Doğu ülkelerinden turistlerin doldurduğu Kuzey Kıbrıs'taki otellerde boş yer yok. Cengiz Erdil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan gazeteci Adil Bali ile konuştu.
Yılbaşının geleneksel eğlence noktaları İstanbul ve Antalya 2014'ün son gecesine sönük hazırlıklarla giriyor, beklenti düşük. Ancak Kuzey Kıbrıs, Türk ziyaretçilerin yanı sıra Ortadoğu ziyaretçilerini de ağırlıyor. Şimdi sosyal medyada sesimiz, kulağımız, gözümüz olan gazeteci arkadaşımız Adil Bali, Kuzey Kıbrıs'ta. Adil, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk Cengiz, sağ olasın.
Vallahi biz burada çalışıyoruz, sen orada tatil yapıyorsun galiba. İlk önce havalar nasıl, oradan başlayalım.
Cengiz'im, evet, bir fırsat bulduk, biz de böyle geldik bir dost ziyaretine. Öncelikle şöyle bir şeyden bahsedeyim. Burada havalar gerçekten inanılmaz güzel. 20-21 derece bir sıcaklık var ve hava çok açık. Kısmen bulutlar görüyoruz. Güneşli, güzel bir bahar havası gibi bir durum var Kıbrıs'ta. Tabii bu da buraya biraz ilgiyi arttırıyor. Birçok insan Türkiye'den yavaş yavaş gelmeye başladı. Şuradan anlıyorum bunu. Artık sokaklarda Girne'de, Levkoşa'da trafik sıkışmaya başladı ziyaretçilerin gelmesiyle beraber.
Oteller nasıl? Dolu mu bu sefer?
Tabii tabii. Özellikle biliyorsun burada bir özel bir turizm var. Kasino turizmi. Ondan dolayı uçaklar dolu. Hep buraya insanlar gazinolara gelip burada biraz rahatlamak ve Türkiye'de olmayan bir şeyi burada yakalıyorlar. Onun için Türkler var. Bir de tabii adanın ekonomik durumu ve buradaki yerleşenlerin birlikte yaşama kültürü de var. Burada İngilizler var, yaşıyorlar devamlı yaz kış. Ruslar çoğunlukta, onlar da burada. İşte Kıbrıslı Türkler ve bizim Türkiye'den gelen şeyler ortak bir kültür içinde, burada bir dayanışma içinde yaşıyorlar. Ama Kıbrıs'ta tabii ki bir ekonomik sıkıntı var. Ekonomik sıkıntılarla bir yıl geçirdiler. Onlar da bu ekonomik sıkıntılardan kurtulmaya çalışıyorlar. Ekonomide bir büyüme oranları düşük. Enflasyon da çok artmış.
Ama bu yıl başında 15 bin turist bekliyormuş. Sadece yılbaşı 2 gün için 15 bin turist bekliyor. Bunun da yani 3 bini yabancı. Çoğu ya Orta Doğu ülkelerinden veya Rusya'dan gelecek ziyaretçiler olacak.
Evet, yani 2013'te 674.046'ymış toplam konaklayan turist sayısı Cengiz. Bu yılın aynı döneminde %9,5 artmış. 138.090'a yükselmiş. Yani Kıbrıs'a Ocak-Kasım 2014 döneminde hava ve deniz yoluyla 325.000 kişi giriş yapıyor. Yani turizmin ekonomi itici gücü, yani acayip bir şekilde burada bir turistik faaliyet var tabii ki. O çok etkili gerçekten. Orta Doğu ülkelerinden de gelenler var. Bir de bir şey daha var burada biliyorsun Cengiz. Üniversiteler. Üniversiteler de çok burada. Türkiye'den üniversitelere de öğrenci geliyor. Şu öğrenci sayısı son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış. 2010'da 3940'mış burada öğrenci. Şimdi 8000'e kadar yaklaşmış yani. Üniversitelerde Türk öğrenciler buranın ekonomisini çok diri tutuyorlar. Ve buradaki insanlara da çok büyük bir faydası var. Şimdi şöyle, burada bakıyorum, Kıbrıs gazetelerine de baktım bugün. Kamuda çifte maaş dönemiymiş bu dönem, Aralık sonu. Yani kamu çalışanları ve onların emeklileri iki tane maaş alıyor. Bir tanesini almışlar, peşini almışlar. Daha doğrusu erken almışlar. Bir tanesini bir yarın alacaklar, diğer maaşı da. İki maaş. Esnafın yüzü gülmüş bu insanlar bu parayı alınca. Yılbaşı arifesinde maaşını alan vatandaş havayı da güzel bulunca 20 derece falan hemen alışveriş merkezlerine koşuyorlar. Hafta sonunda fırsat bilen vatandaşlar çarşıya çıkıyorlar. Bir hareketlilik, bir yasa canlanmış. Levkoşa'da özellikle dere boyu ve Taşınköy'de alışveriş yapan vatandaşlar kampanya ve indirimlerden yararlanıyor. İşte hediye alıyorlar sevdiklerine çalışanlar. Çeşitli eğlence mekanlarında kutlayacak olanlar da geceye özel kıyafetler alıyorlar. Noel baba şapkaları falan, ağaç süsleri ilgi görüyor ve bayağı ekonomiyi canlandırmış. Böyle bir sevindirici haber var.
Bu otellerde yine bizim Türkiye'den giden sanatçılar sahne alacaklar herhalde, değil mi?
Tabii tabii. Tabii birçok sanatçı var. Birçok hepsi program yapmışlar Kıbrıs'a. Kasino programları. Onlar bayağı şey var. Türkiye'den çok ünlü sanatçılar. Şu an tam isim söyleyemem. Takip edemedim ama çok Türkiye'deki birçok ünlü sanatçı burada program yapıyor.
Ben sana söyleyeyim mesela birkaçını tabii. Ebru Gündeş, Gülben Ergen, Serdar Ortaç adada olacaklarmış.
Doğrudur. Doğrudur. Serdar Ortaç devamlı buradadır zaten. onlar... Öyle valla. Bir de Cengiz, bilmiyorum, Kıbrıs gazetesine çok dikkat çeken bir manşeti ben bugün yakaladım. Çok özel bir, umut verici bir, umut doğuran bir gelişmeye yol açmış. Kıbrıs gazetesine Osman Kalpoğlu çok özel bir haber yapmış. Rum kesimlerinden aldıkları bir kaynaktan aldığı bilgiye göre bu yeniden masaya döneriz diyor Kıbrıslı Rumlar. Neden döneceklermiş masaya? Bu Navtex diye bir sismografik araştırma gemisi, Barbaros Hayrettin Paşa, adanın güneyinden ayrılması ve Türkiye'nin yeni bir Navtex yazılı seyir uyarı sistemi ilan etmemesi halinde Kıbrıs Rum tarafı masaya döneceğinin sinyalini vermiş. Bu müjde güncelleniyor, manşet olarak konmuş Kıbrıs'ta. Yani diyor ki artık diyor bu diyor gemi geri 30 Aralık'ta sona eriyormuş geminin buradaki görevi. Geriye giderse ve yazılı uyarı sistemi sona erirse bu kararla Türkiye diyor tekrar bizim diyor Rum kesim olarak masaya dönme ihtimalimiz var. Ama diyor Naftex ile ilgili nihai kararı diyor Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakikada verilecektir diyor. Böyle bekliyorlar. Böyle bir dönem de var. Tekrar masaya dönme durumu da gazetelerde müjdelenmiş.
Evet, Adil Bali ile hem Kuzey Kıbrıs'ta yılbaşını hem de politik gelişmeyi konuştuk ve özel haber verdi bize. Adil Bali, sana yeni yılda iyi yıllar diliyoruz. Çok teşekkürler.
Kolay gelsin Cengiz. Ben de aynı şekilde yeninizi kutluyorum. Hoşça kalın.
Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.